O anda ev sahibesi ertesi sabaha kadar beklemeye ve rahibin durumunda düzelme olmazsa radyoda Randstad Ajansı'nın günde onlarca kez yinelediği numaraya telefon etmeye karar verdi. Görevlerini hep önemseyerek gece boyunca kiracısını yoklamayı ve başucunda beklemeyi düşünüyordu. Ama akşam ona yeni demlenmiş bitki çayını verdikten sonra biraz uzanmak istedi ve ancak ertesi sabah uyandı. Odaya koştu. Rahip uzanmıştı. Tek bir hareket yoktu. Önceki gün aşırı kırmızı olan yüzde şimdi bir solgunluk vardı. Yüz hatları gerginleşmişti. Rahibin gözleri yatağın üzerinde asılı olan rengarenk incilerle bezeli küçük avizeye dikilmişti. Yaşlı hanımın girmesiyle başını ona çevirdi. Ev sahibesinin dediğine göre o sırada tüm gece dayak yemiş ve kımıldayacak bir gücü kalmamış gibiydi. Yaşlı hanım ona nasıl olduğunu sormuştu. Kadının tuhaf bir biçimde kayıtsız olduğunu fark ettiği bir sesle iyi olmadığını, doktora gerek olmadığını ve temel belirtilerinden hiçbiri sizde yok, dedi Panelu'ya. Ama işin gerçeği, durum kuşkulu ve sizi tecrit etmek zorundayım. Rahip sanki nezaketle tuhaf bir biçimde güldü ama konuşmadı. Yanınızda kalacağım, dedi yavaşça ona. Rahip canlanır gibi oldu ve yeniden bir sıcaklığa kavuşan bakışlarla doktora baktı. Sonra üzüntüyle mi söylediği anlaşılmayan bir biçimde güçlükle konuştu. Teşekkür ederim, dedi. Ama din adamlarının dostları yoktur. Her şeylerini Tanrı'ya bağlamışlardır. Yatağının baş ucunda duran haçı istedi. Elini alınca ona bakmak için başını çevirdi. Arkasını döndü. Hastanede Panelo'nun ağzından tek söz çıkmadı. Ona yapılan tüm tedavilere kendini bir eşya gibi bıraktı. Ama elinden haçı hiç bırakmadı. Bu arada rahibin durumundaki karışıklık sürüyordu. Ryu'nun aklını kurcalayan kuşku hafiflemiyordu. Hem vebaydı hem değildi. Zaten birkaç zamandır hastalık tanıları şaşırtmaktan zevk alır olmuştu. Ama Panelo'nun durumunda gelişmeler bu belirsizliğin önemli olduğunu gösterecekti. Ateş yükseldi, öksürük daha da boğuklaştı ve hastayı gün boyu kıvrandırdı durdu. Sonunda akşam rahip onu boğmakta olan şu pamuğu öksürerek attı. Kırmızıydı. Ateşin kargaşasında Panelo'nun bakışı kayıtsızlığını yitirmiyordu ve ertesi sabah bedeninin yarısı yatağından sarkmış ölü olarak bulunduğunda bakışı hiçbir şeyi dile getirmiyordu. Fişinin üzerine kuşkulu durum yazıldı. O yıl Kasım ayındaki tuz zeytin yortusu her zamanki gibi geçmedi. Kuşkusuz havanın bunda payı vardı. Birden değişmiş ve uzayan sıcaklıklar birden yerini serinliğe bırakmıştı. Öteki yıllarda olduğu gibi şimdi soğuk bir rüzgar esip duruyordu. Koca koca bulutlar ufukta bir uçtan ötekine koşturup duruyor, evleri gölgeliyor. Geçip gittikten sonra da evlerin üzerine Kasım göğünün soğuk ve altınsı ışığı düşüyordu. İlk yağmurluklar ortaya çıkmıştı. Ama kauçuklu ve parlak kumaşların çok sayıda oluşu dikkat çekiyordu. Aslında gazeteler 200 yıl önce Büyük Güney vebaları sırasında hekimlerin kendilerini korumak için yağlanmış bezlerden giysiler giydiklerini bildirmişti. Dükkanlar da modası geçmiş giysi stoklarına eritmek için bunu fırsat bilmişlerdi. Bunlar sayesinde herkese bir bağışıklık umudu doğmuştu. Ama mevsimin getirdiği tüm bu işaretler mezarlıkların bomboş kalmasını unutturamazdı. Eski yıllarda tramvaylar kasım patılarının buruk kokusuyla yüklü olur ve kadınlar mezarları çiçeklendirmek üzere kafileler halinde yakınlarının gömülü olduğu yerlere giderlerdi. Vefat edeni aylar boyunca yalnız bırakmış ve unutmuş olmanın telafi edilmeye çalışıldığı gündü bu. Ancak o yıl kimse ölüleri düşünmek istemiyordu. Zaten onlar fazlasıyla düşünülüyordu. Biraz üzüntü ve çokça da melankoliyle onların yanına gitmek söz konusu değildi artık. Kendini rahatlatmak için yılda bir kez yanlarına uğranacak terk edilmiş kişiler değildi artık onlar. Onlar unutulmak istenen keyif kaçırıcı kişilerdi. İşte bu nedenle o yıl Ölüler Günü bir anlamda es geçildi. Cotard'ın deyişiyle zaten her gün Ölüler Günü'ydü. Taru onun konuşmasında giderek acı bir mizah kullandığını fark ediyordu. Gerçekten de vebanın tutuşturduğu keyif ateşleri büyük fırınlarda her gün artan bir coşkuyla yanıp duruyordu. Şurası gerçek. Ölü sayısı her geçen gün bir artış göstermiyordu. Ama vebanın son derece rahat bir biçimde doruk noktaya yerleştiği ve günlük cinayetlerine iyi bir memura yakışacak bir düzenlilik ve güvenirlik kazandırdığı düşünülebilirdi. İlkece ve uzmanların görüşüne göre bu iyiye işaretti. Durmadan yükselen artış eğrisini uzun bir doğrunun izlediği vebanın gelişim grafiği, örneğin Dr. Richard'a tümüyle avutucu geliyordu. "Bu iyi, harika bir grafik," diyordu. Hastalığın istikrar dönemi diye adlandırdığı bir noktaya ulaştığını düşünüyordu. Bundan böyle hastalık ancak inişe geçebilirdi. Bunda Castell'in serumunun katkısı olduğuna inanıyordu. Gerçekten de serum son zamanlarda umulmadık başarılar kazanmaya başlamıştı. Yaşlı Castell buna karşı çıkmıyordu ama aslında hiçbir şeyin öngörülemeyeceğini, salgınlar tarihinin beklenmedik iniş çıkışlarla dolu olduğunu düşünüyordu. Uzun süredir kamuoyunu rahatlatmak isteyen ancak veba yüzünden böyle bir işe girişemeyen valilik, doktorları bu konuda düşüncelerini almak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyordu ki veba hem de istikrar döneminde Dr. Richard'ı da ortadan kaldırıverdi. Kuşkusuz etkileyici, ancak her şey bir yana, hiçbir şey kanıtlanmayan bu örnek karşısında yöneticiler iyimserliğe nasıl gönüllerini açtılarsa aynı kayıtsızlıkla kötümserliğe dönüş yaptılar. Castell ise elinden geldiğince özenli bir biçimde serumunu hazırlamakla ilgileniyordu yalnızca. Zaten hastane ya da karantina yerine dönüştürülmemiş kamu binası kalmamıştı. Eğer valilik hala yerinde duruyorsa insanların bir araya gelecek bir yerleri olması içindi. Ama aslında genelde ve o dönemde vebanın göreceli durgunluğu nedeniyle Rieu'nun öngördüğü düzenlemenin dışına çıkmaya hiç gerek kalmadı. Yıpratıcı bir çaba gösteren doktorlar ve hasta bakıcılar daha da büyük çabaları akıllarına getirmek zorunda kalmıyorlardı. Bu insanüstü diyebileceğimiz çalışmayı düzenli bir biçimde yürütmek zorundaydılar yalnızca. Daha önceden ortaya çıkmış olan akciğere bağlı enfeksiyon türü şimdi kentin dört köşesinde çoğalıp duruyordu. Sanki rüzgar ciğerlerde yangınlar tutuşturup körüklüyordu. Hastalar kan tüküre tüküre hızla ölüyordu. Şimdi salgının bu yeni biçimiyle bulaşıcılığın daha da artma tehlikesi belirmişti. İşin gerçeği, uzmanların görüşleri bu noktada hep çelişkiliydi. Yine de daha güvende olmak için sağlık personeli gazlı bezlerin altında solumayı sürdürüyordu. Aslında ilk bakışta hastalığın yayılması gerekirdi. Ama hıyarcıklı veba vakalarının azalmasıyla terazi dengede duruyordu. Öte yandan giderek artan yiyecek sıkıntısına bağlı başka sıkıntılar da oluyordu. Spekülasyonlar işe karışmıştı ve çarşıda pazarda bulunmayan temel gereksinim maddelerine inanılmaz fiyatlar ödeniyordu. Böylece zengin ailelerin neredeyse hiçbir eksiği yokken yoksul aileler çok güç durumda kalıyorlardı. Veba kendi yönetim merkezinde o etkin yansızlığıyla yurttaşlarımız arasında eşitliği güçlendirecekken tersine o normal bencillik oyunuyla insanların yüreğinde adaletsizlik duygusunu daha da keskin hale getiriyordu. Tabii ki ölümün o mükemmel eşitliği yerinde duruyordu ama böyle bir eşitliği de kimse istemiyordu. Böyle açlık çeken yoksullar, yaşamın özgür, ekmeğin ucuz olduğu komşu kentleri ve kasabaları daha büyük bir özlemle düşünüyordu. Kendilerine yeterince gıda sağlanamıyorsa gitmelerine izin verilmeli diye pek de mantıklı olmayan bir duyguya kapılmışlardı. Öyle ki sonunda bazen duvarlara yazılan, bazen de valinin geçtiği sırada bağırdan bir slogan ortaya çıkmıştı. Ya ekmek ya özgürlük. Bu alaycı söz bazı gösteri yürüyüşlerine bir işaret olduysa da bunlar çabucak bastırılmıştı. Ama durumun ciddiliği de kimsenin gözünden kaçmıyordu. Doğal olarak gazeteler kendilerine yollanan o iyimserlik yönergesine ne olursa olsun uyuyorlardı. Gazeteleri okurken durumu belirgin kılan, halkın sakinlik ve soğukkanlılık konusunda etkileyici bir örnek sunmasıydı. Ama kendi içine kapanmış, hiçbir şeyin gizli kalamayacağı bir kentte kimse toplumun sunduğu örnek konusunda bir yanılgıya düşemezdi. Ve sözü geçen sakinlik ve soğukkanlılığın ne olduğu konusunda doğru bir fikir edinmek için yönetimce oluşturulmuş bir karantina merkezine ya da tecrit kamplarından birine girmek yeterliydi. Başka yerlerde görevi olan anlatıcı buraları tanımamıştır. Bu nedenle burada yalnızca Taru'nun tanıklığına başvurmak durumunda. Taru gerçekten de not defterlerinde belediye stadına kurulmuş bir kampı Rambert'le ziyaret edişini anlatır. Stad hemen hemen kent kapılarında bulunmaktadır ve bir yanı tramvayların geçtiği sokağa, öteki yanı da kentin kurulmuş olduğu ovanın sınırına kadar uzanan boş arazilere bakar. Genelde olduğu gibi büyük çimentodan duvarlarla çevrilidir ve kaçışları zorlaştırmak üzere dört giriş kapısına nöbetçiler dikmek yeterli olmuştu. Aynı biçimde duvarlar dışarıdakilerin karantinaya alınmış talihsizlerin meraklarıyla rahatsız etmelerini engelliyordu. Buna karşılık karantinadakiler gün boyu görmedikleri trenlerin geçtiğini duyuyor ve trenlerin taşıdığı uğultunun artmasından eve dönüş ve iş yerlerinden çıkış saatinin geldiğini tahmin ediyorlardı. Böylece dışlandıkları yaşamın kendilerinden birkaç metre ötede sürdüğünü ve çimentodan duvarların sanki başka başka gezegendenmiş gibi birbirine yabancı iki dünyayı ayırdığını biliyorlardı. Taru ve Rambert stada doğru yola çıkmak için bir pazar akşamüstünü seçtiler. Yanlarında Rambert'in yeniden bulduğu futbolcu Gonzales de vardı. Dönüşümlü olarak stadın gözetiminde görev almayı kabul etmişti. Rambert onu kamp yöneticisiyle tanıştıracaktı. Gonzales buluştukları sırada Taru ve Rambert'e bunun vebadan önce maça başlamak üzere formasını giydiği saat olduğunu söyledi. Şimdi statlara el konulduğundan artık böyle bir şey olanaksızdı ve Gonzales kendini işsiz güçsüz hissediyor. Öyle de görünüyordu. İşte bu gözetim işinde çalışmayı kabul etmesinin nedenlerinden birisi de buydu. Yalnızca hafta sonları çalışmak koşuluyla. Gökyüzü yarı bulutlu, yarı açıktı. Gonzales burnunu havaya dikmiş, ne yağışlı ne de sıcak olan bu havanın iyi bir oyun için en uygun hava olduğunu üzülerek belirtti. Soyunma odalarına sinmiş kafur kokusunu, yıkılan tribünleri, pas rengine çalan sahanın üzerindeki canlı renkli formaları, devre arasında yenen limonu ya da kurumuş boğazları binlerce serinletici iğneyle yakan limonatayı anlatıyordu elinden geldiğince. Zaten Taru da yol boyunca semtin eğri büğrü sokakları boyunca futbolcunun karşısına çıkan küçük taşlara durmadan tekme attığını yazıyor. Onları kanalizasyon mazgallarını atmaya çalışıyor, başarınca da 1-0 diyordu. Sigarasını bitirince izmaritini ileriye doğru tükürüyor ve yere düşmeden ayağıyla yakalamaya çalışıyordu. Stadın yakınında top oynayan çocuklar geçmekte olan gruba topu yolladılar ve Gonzales topu tam isabet onlara geri yollamak üzere yolunu değiştirdi. Sonunda stada girdiler. Tribünler insanlarla doluydu ama saha yüzlerce kırmızı çadırla kaplanmıştı. Uzaktan çadırların içindeki yatak ve yorganlar görülüyordu. Sıcaklarda ya da yağmurlu havalarda burada kalanların sığınabilmeleri için tribünlere dokunulmamıştı. Yalnızca gün batımında çadırlarına geri dönmek zorundaydılar. Tribünlerin altında duşlarla oyuncuların eski soyunma odaları bulunuyordu. Duşların bulunduğu yere yeni bir düzen verilmişti. Soyunma odaları da büro ve revirlere dönüştürülmüştü. Burada kalanların çoğu tribünleri doldurmuştu. Ötekiler saha kenarlarında dolaşıyorlardı. Bazıları çadırların girişinde çömelmiş, her şeye dalgın dalgın bakıyordu. Tribündekilerin çoğu çökmüş, bir şeyler bekliyor gibiydiler. "Gündüz ne yapıyorlar?" diye Rambert'e sordu Taru. "Hiçbir şey." Gerçekten de hemen hemen hepsinin elleri kolları boş boş sallanıp duruyordu. Bu büyük insan topluluğu tuhaf bir biçimde sessizdi. "İlk günler burada insan neredeyse kendi sesini duyamıyordu," dedi Rambert. "Ama günler geçtikçe daha az konuşur oldular." Notlara bakılırsa Taru onları anlıyordu ve önceleri onları çadırlarında yığılmış, sinekleri dinlerken ya da kaşınırken kendilerini dinleyen birisini bulunca öfkelerini ve korkularını haykırırken görüyordu. Ama kampın dolup taşmaya başlamasıyla onları dinleyecek anlayışlı insanların sayısı da azalmıştı. Gerçekten de gri gökyüzünde kızıl kampın üzerine inen bir kuşku havası vardı. Yine de aydınlık bir havaydı bu. Evet, hepsinde o kuşkulu hava vardı. Onları ötekilerden ayırdıklarına göre nedensiz değildi bu ve nedenler arayan ve korkan insanların çehresine taşıyorlardı. Taru'nun gördüğü herkesin bakışları boştu. Yaşamlarını oluşturan bir şeyden genel bir anlamda ayrı düşmenin acısını çekiyor gibiydi hepsi. Ve hep ölümü düşünemeyeceklerine göre hiçbir şey düşünmez olmuşlardı. Tatildeydiler. Ama en kötüsü unutulmuş olmaları ve bunu bilmeleriydi, diye yazıyordu Taru. Onları tanıyanlar buradakileri unutmuştu. Çünkü başka şeyler düşünüyorlardı ve bu da anlaşılabilir bir şeydi. onları unutmuşlardı. Çünkü onları buradan çıkarmak için girişimlerle ve tasarılarla kendilerini tüketiyorlardı. Çıkış için yollar düşünmekten çıkarılması gereken kişiyi düşünemiyorlardı. Bu da normaldi ve son olarak en büyük talihsizliklerde bile olsa kimsenin kimseyi gerçekten düşünecek hali kalmamıştı. Çünkü birisini gerçekten düşünmek başka hiçbir şeyle, ne temizlik, ne uçan sinek, ne yemekler, ne kaşıntılar, hiçbir şeyle ilgilenmeden onu her dakika düşünmektir. Ama sinekler ve kaşıntılar hep vardır. İşte bu nedenle yaşamak zordur. Onlar bunu iyi bilirler. Onlara doğru gelen kamp yöneticisi Monsieur Otto'nun kendilerini görmek istediğini söyledi. Gonzales'i bürosuna götürdü. Ama Rambert ile Taru'yu tribünlerin bir köşesine, herkesten uzak olan Monsieur Otto'nun yanına götürdü. Monsieur Otto onları karşılamak üzere ayağa kalktı. Yine her zamanki gibi giyinmişti ve her zamanki yakalığını takmıştı. Taru yalnızca şakaklarındaki saçların daha da kabardığını ve ayakkabı bağlarından birinin çözülmüş olduğunu fark etti. Yargıç yorgun gibi duruyordu ve bir kez olsun konuşurken onların yüzüne bakmadı. Onları görmekten mutlu olduğunu söyledi ve Doktor Ryu'ya yaptıklarından ötürü kendi adına teşekkür etmelerini rica etti. Taru'yla Rambert sustu. Yargıç bir süre sonra, "Philip'in çok acı çekmemiş olduğunu umarım," dedi. Taru ilk kez onun oğlunun adını söylediğini duyuyordu ve bir şeylerin değişmiş olduğunu anladı. Güneş ufukta kayboluyordu. İki bulut arasından güneş ışınları tribünlere yanlamasına giriyor, üçünün yüzüne altınsı bir renk veriyordu. "Hayır," dedi Taru. "Hayır, gerçekten acı çekmedi." Onlar oradan ayrılırken yargıç güneşin geldiği yöne dalıp gitmişti. Dönüşümlü nöbet çizelgesini inceleyen Gonzales'e veda etmeye gittiler. Futbolcu ellerini sıkarken güldü. "En azından soyunma odalarını buldum," diyordu. "Hep aynı." Az sonra kamp yöneticisi Taru ve Rambert'i geri götürüyordu ki tribünlerin arasında korkunç bir cızırtı duyuldu. Mutlu zamanlarda maç sonuçlarını duyurmaya ya da takımları sunmaya yarayan hoparlörlerden boğuk, genizden gelen bir sesle akşam yemeğinin dağıtılabilmesi için kampta kalanların çadırlarına dönmeleri gerektiği duyuruldu. İnsanlar ağır ağır tribünden indiler ve ayaklarını sürükleyerek çadırlarına döndüler. Hepsi çadırlarına yerleştiklerinde garlarda bulunan türden iki elektrikli araba kocaman kazan taşıyarak çadırların arasından geçti. İnsanlar kollarını uzatıyor, iki kepçe iki kazana dalıyor, sonra iki sefer tasının içine dönüyordu. Araba yeniden çalışıyordu. Bir sonraki çadırda aynı işlem yeniden başlıyordu. "Bilimsel bu," dedi Taru yöneticiye. "Evet," dedi o da memnuniyetle ellerini sıkarken. "Bilimsel bu." Gün batımıydı ve gökyüzü açıktı. Kamp tatlı ve serin bir ışıkla yıkanıyordu. Gecenin dinginliğinde dört bir yandan kaşık ve tabak gürültüleri yükseliyordu. Çadırların üzerinden yarasalar uçuştu ve hemen kayboldu. Duvarların ötesinde bir tramvay makaslarda çığlık çığlığıydı. "Zavallı yargıç," diye mırıldandı Taru kapılardan geçerken. "Onun için bir şeyler yapmalı. Ama bir yargıca nasıl yardım edilir ki? Kentte böyle daha birçok kamp vardı. Anlatıcı bunlar hakkında doğrudan bir bilgi edinmediği ve titizlik gösterdiği için fazla bir şey söyleyemiyor. Ama söyleyebildiği tek şey bu kampların varlığı, buralardan gelen insan kokusu, gün batımında duyulan hoparlör sesleri, duvarların gizi, bu toplum dışına itilmiş yerlerin uyandırdığı korkunun yurttaşlarımızın moralini fazlasıyla etkilediği ve hepimizin içinde bulunduğu kargaşa ve rahatsızlığı arttırdığıydı. Yönetimle yurttaşlar arasında geçen olaylar ve çatışmalar çoğalıyordu. Öte yandan Kasım sonunda sabahlar iyice serinledi. Sağanaklar taş döşeli yolları bol suyla yıkadı, göğü temizledi ve pırıl pırıl sokakların üzerinde parlayan göğü bulutlardan arındırdı. Güçsüz bir güneş her sabah kentin üzerinde parıldayan buz gibi bir ışık gezdirdi. Oysa akşama doğru hava yeniden ılınıyordu. İşte Taru, Doktor Ryu'ya açılmak için böyle bir anı seçti. Bir gün saat 10'a doğru uzun ve yorucu bir günün ardından Taru yaşlı astım hastasına akşam muayenesine giden Ryu'ya eşlik etti. Eski semtin evleri üzerinde gök yumuşak bir ışıkla parlıyordu. Hafif bir rüzgar sessiz sedasız, karanlık kavşaklarda esiyordu. Sakin sokaklardan gelen iki adam, yaşlı astımlının gevezeliğiyle karşılaştı. Bazı kişilerin anlaşamadığını, tabaktaki yiyeceğin hep aynı insanlar için olduğunu, su testisinin su yolunda kırılacağını ve büyük olasılıkla işte burada ellerini ovuşturdu. Kavganın kopacağını onlara söyledi. O yorumlarını sürdüre dursun, doktor onun tedavisini yaptı. Yukarıda birilerinin yürüdüğünü duyuyorlardı. Yaşlı kadın, Taru'nun ilgilendiğini görünce komşu kadınların terasta olduğunu söyledi. Yukarıdan güzel bir manzaranın görüldüğünü ve çoğunlukla ellerin teraslarının bir cepheden birine bitişik olduğunu, böylece kadınların ellerinden çıkmadan birbirlerini ziyaret edebildiğini öğrendi. "Evet," dedi yaşlı adam, "çıkın bakın, yukarıda güzel hava var." Terası boş buldular, 3 sandalye vardı. Bir taraftan bakıldığında göz alabildiğine uzakta karanlık ve taştan bir kütleye gelip dayanan teraslar görülüyordu yalnızca. Bu kütlenin ilk tepe olduğunu fark ettiler. Öteki taraftan bakıldığında da birkaç sokağın ve karanlık limanın üzerinde göğün ve denizin belli belirsiz titreşen bir noktada buluştuğu ufuk insanın bakışını içine alıyordu. Yalı yer olduğunu bildikleri yerin ötesinde nereden geldiğini göremedikleri hafif bir ışık düzenli aralıklarla beliriyordu. İlkbahardan beri Boğaz'daki fener başka limanlara doğru giden gemileri aydınlatıyordu. Rüzgarın silip süpürdüğü ve parlattığı gökyüzünde pürüzsüz yıldızlar ışıldıyordu. Fenerin uzaktan gelen zayıf ışığı gökyüzüne zaman zaman geçici bir kül rengi pırıltı katıyordu. Esinti baharat ve taş kokusu getiriyordu. Tam bir sessizlik vardı. "Hava güzel," dedi Ryu otururken. "Sanki veba hiç yukarılara çıkmamış gibi." Taru ona sırtını dönmüş denize bakıyordu. "Evet," dedi bir süre sonra. "Hava güzel." Gelip doktorun yanına oturdu ve ona dikkatle baktı. Fenerin ışığı 3 kez gökyüzünde belirdi. Bir tabak çanak şangırtısı sokağın derinliklerinden kendilerine ulaştı. Evin içinde bir kapı çarptı. "Ryu," dedi Taru son derece doğal bir ses tonuyla. "Benim kim olduğumu hiç merak etmediniz mi? Bana karşı dostluk duyuyor musunuz?" "Evet," diye yanıtladı doktor. "Size karşı dostluk duyuyorum ama şimdiye kadar zamanımız olmadı." "İyi, bu beni rahatlattı. Şu saatin dostluk saati olmasını ister misiniz?" Yanıt olarak Ryu gülümsedi. "Evet, işte." Birkaç sokak ötede bir araba sanki uzun uzun ıslak yolda kaydı. Sonra uzaklaştı, arabadan sonra uzaktan gelen ne olduğu anlaşılmaz bağırışmalarla sessizlik yine bozuldu. Sonra sessizlik sanki tüm göğün ve yıldızların ağırlığıyla iki adamın üzerine çöktü yeniden. Taru sandalyesine gömülmüş oturan Ryu'nun karşısında terasın korkuluğuna dayanmak üzere ayağa kalkmıştı. Taru ile ilgili olarak göğün üzerinde çizilmiş gibi duran bir biçimden başka bir şey görülmüyordu. Uzun süre konuştu ve söyledikleri aşağı yukarı şöyleydi. "Basitçe söylemek gerekirse Ryu, diyebilirim ki ben bu kenti ve salgını tanımadan önce de vebayı çekiyordum. Bu da benim herkes gibi olduğum demektir. Ama bazı insanlar bunu bilmezler. Bazıları sonuna kadar bu durumun içindedir. Bazıları da bunu bilirler ve bundan kurtulmak isterler. Ben hep bundan kurtulmak istedim. Gençken suçsuz olduğum düşüncesiyle yaşardım. Yani hiçbir düşüncem olmaksızın. Benim öyle aman aman bir yaşantım olmadı. Nasıl uygun geldiyse öyle başladım. Her şey bana uyuyordu. Zekiydim, kadınlarla aram iyiydi. Bazı endişelerim olsa da geldiği gibi geçiyordu. Bir gün düşünmeye başladım. Şimdi sizin gibi yoksul olmadığımı söylemeliyim. Babam savcı yardımcısıydı. Bu da yüksek düzey bir görevdi. Yine de öyle görünmezdi. İçten gelen bir dürüstlüğü vardı. Annem basit ve silik bir kadındı. Onu hep sevdim ama ondan söz etmemeyi yeğlerim. Babam sevgiyle ilgilenirdi benimle. Hatta beni anlamaya çalıştığını da sanıyorum. Ev dışında serüvenleri oluyordu. Şimdi bundan eminim. Tabii bu yüzden öfkelenecek de değilim. Tüm bu işleri yaparken nasıl davranması gerekiyorsa öyle yapardı. Kimseyi incitmeden. Kısaca söylemek gerekirse çok ilginç biri değildi. Ve bugün artık yaşamadığına göre bir aziz gibi yaşamış olmadığını ama kötü bir adam da olmadığını anlıyorum. Orta çizgideydi. Hepsi bu. İlişkiyi kopartmadan ölçülü bir sevgi duyulabilecek türden bir adamdı. Oysa bir özelliği vardı. O koca Czech tren tarifesi onun başucu kitabıydı. Öyle yolculuk ettiğinden değil, yalnızca tatillerde Britanya'da bulunan küçük mülkünü görmeye giderdi, o kadar. Ama Paris-Berlin arası kalkış ve varış saatlerini, Lyon-Varşova arasında hangi saatlerde tren bulunabileceğini ve dilediğiniz başkentler arasında tam olarak kaç kilometre olduğunu size söyleyebilirdim. Briançon'dan Şemoni'ye nasıl gidebileceğini siz bilebilir misiniz? Bir istasyon şefi bile şaşırırdı da babam şaşırmazdı. Neredeyse her akşam bu konuda bilgisini zenginleştirmeye çalışır ve bundan bir bakıma gurur duyardı. Bu beni çok eğlendirirdi. Sık sık ona sorular sorar, yanıtlarını tarifeden doğrulamaktan ve onun yanılmamış olduğunu görmekten hoşlanırdım. Bu küçük alıştırmalar bizi birbirimize çok bağlamıştır. Çünkü ben iyi niyetini takdir ettiği izleyici kitlesini oluşturuyordum babamın. Bana gelince demir yolları konusundaki bu üstünlüğün bir başkası kadar değerli olduğunu düşünüyordum. Ama kendimi bıraktım ve bu dürüst adama çok fazla önem vermiş oldum. Çünkü sözü bağlamak gerekirse benim kararlarımda yalnızca dolaylı bir etkisi olmuştur. En fazla bana bir fırsat vermiştir. Gerçekten de 17 yaşıma geldiğimde babam kendisini dinlemem için beni davet etti. Ceza mahkemesinde görülen önemli bir davaydı ve kuşkusuz kendisi için iyi bir gün olacağına inanıyordum. Gençlerin düş gücüne çarpıcı gelecek olan bu törensi havanın beni kendisiyle aynı mesleği seçmeye yönelteceğine de inandığını sanıyorum. Gitmeyi kabul etmiştim çünkü bu babamın hoşuna gidecekti. Onu aramızda oynadığı rolün dışında bir rolde görmek ve duymak benim de merakımı çekiyordu. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Bir mahkemede olan bitenler bana hep bir 14 Temmuz gösterisi ya da bir ödül töreni kadar doğal ve kaçınılmaz görünmüştü. Bu konuda iyice soyut ve beni hiç rahatsız etmeyen bir düşünceye sahiptim. Oysa o günle ilgili aklımda tek bir görüntü kaldı. Suçlunun görüntüsü. Aslında onun suçlu olduğunu sanıyorum. Nedeninin ne olduğu pek önemli değil. Ama kızıl saçlı ve yoksul, 30 yaşlarındaki adamcağız her şeyi kabullenmeye öyle kararlı, yaptığından ve kendisine yapılacak olandan öyle içtenlikle korkmuş görünüyordu ki. Birkaç dakikanın sonunda artık ondan başka hiçbir şey göremez olmuştum. Çok fazla çiğ bir ışıkla diken diken olmuş bir baykuşa benziyordu. Kravatının düğümü yakasının orta yerinden yana kaymıştı. Tek bir elinin, sağ elinin tırnaklarını kemiriyordu. Uzatmayayım, onun canlı olduğunu anladınız. Ama ben o ana kadar onu yalnızca o alışılmış suçlu kategorisi çerçevesinde düşündüğümü ansızın fark ediyordum. O sırada babamı unuttuğumu söyleyemem ama bir şeyler midemi sıkıştırıyor, tutukluya yönelttiğim dikkati yok ediyordu. Neredeyse hiçbir şeyi dinlemiyordum. Bu canlı adamı vurmak istediklerini hissediyordum ve dalga gibi olağanüstü bir içgüdü beraberindeki inatçı bir körleşmeyle beni sarıp sarmalıyordu. Ancak babamın iddianamesiyle kendime geldim. Kırmızı cübbesinin içinde değişime uğramış. Ne o sevecen kişi ne de o saf adamdı. Ağzından yılan gibi durmadan çıkıp duran koca koca tümceleri yine ağzıyla eziyordu. Ve toplum adına bu adamın ölümünü, hatta kafasının kesilmesini talep etti. Yalnızca şöyle diyordu: "Bu baş düşmeli. Gerçek bu. Ama sonuçta arada ne fark vardı ki? Ve sonuç değişmedi. Çünkü o başı elde etti. Yalnızca o işi gerçekleştiren kendisi değildi. Ve ben başından sonuna kadar bu davayı eksiksiz izlemiş bir kişi olarak babamın hissedemeyeceği türden baş döndürücü bir yakınlık duydum o talihsiz adama." Öte yandan babam nazikçe denildiği gibi suçlunun son anlarına katılmak zorundaydı. Usul gereği. Aslında buna cinayetlerin en iğrenci demek gerekir. O günden sonra Chex rehberine bakarken hep bir mide bulantısı duydum. O günden sonra iğrenerek adaletle ölüm cezalarıyla infazlarla ilgilendim. Ve babamın cinayete birçok kez katılmış olması gerektiğini aynı baş dönmesiyle anladım. Özellikle çok erken kalktığı günlerde.